Ayrım 34, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 293. Bu avandamet. GlaxoSmithKline, yani GSK tarafından 2002 yılında piyasaya çıktı. 2009 yılında dünyada en çok satan şeker ilacı oldu. Bir yıl sonra Avrupa Birliği İlaç Ajansı EMA ve bir gün sonra TC Sağlık Bakanlığı 23 Eylül 2010'da Rosiglitazon etkin maddesini içeren 5 firmaya ait 6 ticari marka Avandia, Avandamet, Roset, Roswell, Rosenda, Rositas adıyla satılan 12 ilacı piyasadan toplatma kararı aldı. Bunlar arasında Avandamet en bilinendi. İlginç olan şuydu, 2010 yılında İngiltere ve Hindistan, 2011'de Yeni Zelanda ve Güney Afrika bu ilacı yasakladı. Ancak Amerikan FDA sadece ilacın reçetesiz satılmaması kararı aldı. 2013'te ise önceki kısıtlamayı da kaldırdı. Niye? BMJ dergisi bunun ipucunu yazdı aslında. ABD'yi küresel şirketler yönetiyor. Bunu sağlayan Rockefeller ve benzerleri oldu. Yazmakla bitmez. 1980'lerde şeker ilaçları yağmur gibi piyasaya sokuldu. İşte Aktos, Pioglitazon. 1985 yılında patent aldı ve 1999 yılında tıbbi kullanıma girdi. Asya'nın en büyük ilaç şirketi Japon Takeda ve pazarlama ortağı Eli Lilly tarafından tip 2 diyabet ilacı diye dünyaya yutturuldu. 12 yıl sonra Almanya, Fransa ve Hindistan gibi ülkelerde yasaklandı. Yılda 4.8 milyar dolarlık satış yapan ilacın ciddi yan etkileri vardı. Mesane kanseri, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, gözde maküler lekeli dejenerasyon, kadınlarda kemik kırılması. Louisiana ABD bölge hakimi Rebecca Doherty hastaların açtığı tazminat davası kararında şöyle dedi. Takeda ve Lilly ilacın mesane kanseri riskini arttırdığını biliyordu veya biliyor olmalıydı. Bu bağlantıyı halktan, doktorlardan ve FDA'den gizlemek ve bu risk hakkında yeterli uyarıyı önlemek için 12 yıl çaba sarf ettiler. İnsanların ölümüne sebep verdiler. Şirketler bu faaliyetlerden büyük ölçüde faydalandı ve sadece 2008 yılında 2.4 milyar dolarlık Aktos sattı. Sanıklar halk sağlığı yerine kar arayışına odaklanmayı seçti. Mahkeme 6 Mayıs 2018 tarihinde Takeda'yı 27.7 milyon dolar ve Lilly'yi 9.2 milyon dolar tazminata mahkum etti. Sonuç, ilaç ABD'de hala satılıyor. FDA sadece mesane kanserine yol açabilir notu koydurdu ilaca. İnsanlar umursamıyor. Aktos 2016 yılında sadece ABD'de 6 milyon reçete edildi. Hiç sormayınız Türkiye'de satılıyor mu diye. Bizim Kâbemiz FDA. Diğer yanda Diamikron, yani Gliklazide. 1966'da patent aldı, 1972'de tıbbi kullanım için onaylandı. Avrupa'da satılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ilaçlar listesinde yer alıyor ama ABD pazarına sokmuyor. Bu tür haberleri okuyamazsınız. Okuduğunuz şudur, tip 2 diyabet rahatsızlıklarına kullanılan ilacın sigarayı bırakmada etkili olduğu tespit edildi. Yani şekerinizi düşüremedik, ilacın yan etkisiyle sizi hasta ettik ama bakın sigarayı bıraktırabiliriz diyorlar. Şunu da pek yazmazlar, kimi ilaçlar kan şekerinizi olumsuz etkiliyor. Örneğin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılan kinolon sınıfı antibiyotiklerin diyabetli hastalarda kan şekerinde ciddi iniş çıkışlara yol açtığı tespit edildi. FDA 2017'de ilacın kullanımına büyük kısıtlama getirdi. Benzer gatifloksasin, yani tequin, Gatiflo, Zymar, 1986 yılında patenti alındı ve 1999 yılında tıbbi kullanım için onaylandı. Sonra antibiyotik kan şekeri üzerine olan ciddi etkileri sebebiyle zaten 2006'da piyasadan çekildi. Yani arkadaş, kullandığınız ilaçların yan etkileri konusunda bilgi sahibi olmanız şart. Hekiminize mutlaka sorunuz. İşte Invokana veya Canagliflozin. Tip 2 diyabet tedavisine kullanılan bir ilaç. FDA 2013'te onayladı. 3 yıl sonra aynı FDA kanaliflozin için 2016 yılında uyarı yayınladı. Bu ilaçlar kemik minerallerinde azalma ve ciddi kemik kırılmaları meydana getiriyordu. Vajina ve peniste mantar enfeksiyonları, hiperkalemi yani potasyum yüksekliği, hipoglisemi yani düşük kan şekeri, ciddi alerjik reaksiyonlar doğuruyordu. Yine FDA Invokana, Invokamet, Invokamet XR isimli kanaliflozin ihtiva eden ilaçların tip 2 diyabet hastalarında her 1000 kişiden 6-7 kişide ayak ve bacak amputasyon yani kesilme riski doğurduğu konusunda 2017 yılında uyarıda bulundu. Profesör S. Singh ve arkadaşları 1 Şubat 2005, 1 Aralık 2008 tarihleri arasında akut pankreatit veya pankreatit iltihaplanması tanısıyla hastaneye müracaat eden 2169 hastayı kontrol grubuna aldı. Tip 2 diyabet hastalarının 2005 yılından itibaren kullandığı Bietta ve Bidureon markası altında satılan Exenatit ile Januvia markası altında satılan Stagliptin kullananlarda pankreatit oranı bu şeker ilaçlarını kullanmayanlara nazaran çok daha fazla buldular. S. Singh ve arkadaşları araştırmalarını bilim dergisi JAMA'da yayımladı. Aradan 4 yıl geçti. Washington Merkezi Tüketici Hakları Savunucusu, Public Citizen Diyabet Ürünleri ve İnsülin Uygulama Sistemleri devi olan Danimarka Merkezi Novo Nordisk şirketinin ürünü, bir yılda 1.7 milyar dolarlık satış yapan Victoza'sı ilacının yasaklanması için FDA'ya müracaat etti. Keza ABD devi Merck & Sharp & Dohme Corporation MSD tarafından üretilen Januvia, Januvet ve Juvi diyabet ilaçlarının yıllık satışı ortalama 5.75 milyar dolar idi. Benzeri bulgular ve açılan davalar sonucu FDA 2013 yılında harekete geçmek zorunda kaldı. Aslında FDA 2007'de Bietta ve 2009'da Januvia ile Januvet diyabet ilaçlarının ölümcül pankreatit yapıcı yan etkisini prospektüslere koydurdu. Fakat bu ilaçların prekanseröz yani kanser öncüsü etkileri konusunda halkı uyarmadı. FDA yetkilileri bu ilaçların pankreas kanseri yapıp yapmadığının halen araştırıldığını söylüyordu. FDA ne karar alacağını düşüne dursun. Kaliforniya'da hakim Anthony Battaglia, Bietta, Januvia, Victoza ve bu sınıftaki diğer ilaçların pankreas kanserine yol açtığını iddia eden 700'den fazla dosyayı 2005 yılında kapattı. Hakime göre suçlu şirketler değil, FDA'nin ilaçlar ile pankreas kanseri arasındaki ilişkinin belirsiz olduğu kararını vermesiydi. İlaç üreticilerinin pankreas kanseri geliştirme risklerini bildiklerini, ancak doktorları ve hastaları uyarmadıklarını ileri süren davalılar bu karara şaştı kaldı. Fakat konu kapanmadı, temyize gidildi. ABD Federal Temyiz Mahkemesi 6 Aralık 2017 tarihli kararıyla dosyayı geri gönderdi. Bu karar davacıların avukatlarına istenen belgelere ulaşmalarına izin verilmemesi, ilk deneme sırasında hayvan çalışmaları ve klinik araştırmaları ile ilgili yeni keşfedilen kanıtlar sunmalarına izin verilmemesi temelinde verildi. Dava halen görülüyor. Öte yandan Fransa'nın en büyük ilaç firmalarından Servier, tüm dünyada 33 yıl boyunca kullanıldıktan sonra 2009'da yasaklanan Mediator adlı diyabet ve obezite sorunları olanlara verilen ilaçtan etkilenenlere karşı sorumlu olduğunu kabul etti. Firmanın 1976'da piyasaya sürdüğü ilacın kalp kapakçığında kalınlaşma ve hipertansiyon gibi dolaylı yan etkileri Fransa'da 1300 kişinin ölümüne yol açmıştı. Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Inserm doktorları Agnes Fournier ve Z. Mahmoud Zureik bu sayının çok düşük olduğunu, gerçekte rakamların daha yüksek olması gerektiğini söyledi. Ya dünyada kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de bu ilaca ancak 2 yıl sonra 2011 yılında yasaklama gelmesini nasıl yorumlamak gerekiyor sizce? Geçelim, halkımız bu konularda ne derece bilgilendiriliyor? Hap müptelası yapıldı halk. Türkiye'de en yaygın kullanılan tip 2 diyabet ilacı glukofajen yani metformin uzun süre kullanıldığında demans, bunama ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif beyin bozukluklarına, cinsel güç zayıflığına sebep olduğunu kaç kişi biliyor? Yetmezmiş gibi bu ilacı Türkiye'de zayıflama niyetiyle kullanan akıllı insanlar var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada en çok kullanılan şeker ilacı glukofaj yani metformin. Fransa'da 1922 yılında Emil Werner ve James Bell tarafından tanımlandı. İlgi 1940'larda başladı. İngiltere 1958'de, Kanada 1972'de satılmasına izin verdi. Amerikan FDA'yı 1994 yılına kadar onay vermedi. Ne zaman New York merkezli Bristol Myers Squibb şirketi glukofaj ilacı üretti, 3 Mart 1995'ten başlayarak ABD'de pazarlanmaya başlandı. 2017 yılında 81 milyon reçeteye yazıldı. Bu bilgi bile önemli olanın ne olduğunu ortaya koymuyor mu? Kimin umurunda halkın sağlığı? Profesör Diana M. Zuckerman, ABD'nin en tanınmış hekimlerinden, sık sık Amerikan medyasına konuk oluyor. Zuckerman, 12 Aralık 2013'te iki küresel dev ilaç şirketi Bristol Myers Squibb ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen tip 2 diyabet ilacı Farxiga yani dapagliflozin ile ilgili olarak şunları söyledi. Bu ilaçla ilgili endişem çok fazla cevaplanmamış soru olduğu ve cevaplanmayan soruların korkutucu olduğudur. FDA bu başvuruyu 2 yıl önce onaylamayı reddetti ve bugün hala doğru çizgide durmaktadır. İlacın neden olduğu riskleri, klinik denemeleri net olarak ortaya çıkardı. Oysa bir yıl önce aynı ilaca Avrupa İlaç Ajansı onay vermiş ve Avrupa ülkelerinde satışa çıkarılmıştı. Kime güveneceğiz? Türkiye'de Forgiza markasıyla satılıyor. Halkı kim aydınlatacak? Medya insanları aydınlatma sorumluluğunu yerine getiriyor mu? Yoksa ilaç şirketlerinden gönderilen basın bültenlerini hiç sorgulamadan yayımlamayı habercilik mi sanıyor? Medyadan bir örnek, Mankind Corporation, diyabet gibi hastalıklar için terapötik tedavi edici ürünlerin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanan bir biyofarmasötik şirket. 1991 yılında ABD, Kaliforniya'da kuruldu. 2009'da kan şekerini kontrol ettiğini ileri sürdüğü solunum yoluyla kullanılan Afreza için FDA'den ruhsat istedi. FDA kan şekerini yeteri kadar kontrol edemediği için olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine firma cihazını modifiye ederek, geliştirerek tip 1 diyabetiklerde yapılan klinik araştırma sonuçlarını gösterip yeniden ruhsat için müracaat etti. Yine Afreza, FDA tarafından 2010 ve 2011 yıllarında iki kez reddedildi. Ancak iddialara göre Afreza, klinik araştırma hilelerini yutan FDA 2014 yılında onay verdi. Aslında FDA Ocak 2006'da Pfizer şirketine ait ilk inhalasyon yani ağızdan solunumla alınan insülin aleti Exubera'nın kullanımını onaylamıştı. Kimine göre akciğer kanserine yol açması, kimine göre kullanım yönteminin kabul görmemesi nedeniyle piyasadan çekilmişti. Şu bilgi iddia değildi. Exubera'da akciğer kanseri sıklığının 4, akciğer kanserinden ölümün 3 kata yakın arttığı saptanmıştı. Afreza kendine güveniyordu. Bu arada Fransızların küresel ilaç şirketi Sanofi'de solunum yoluyla kullanılan toz halindeki insüline FDA'den 2014 yılında ruhsat aldı. Herkes şaşırdı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. ABD'li Mankind ile Fransız Sanofi aynı yıl insülin ortaklığı yaptı. Sanofi ABD'li Mankind'a 775 milyon doları bulan ödeme yaptı. Fransız şirketi ilacın geliştirilmesinden, pazarlanmasından ve kanuni düzenlemelerden sorumlu oldu. Anlaşmanın diğer ortağı Mankind ise ABD'nin Connecticut eyaletindeki fabrikada Afreza üretimini üstlendi. Satış gelirleri Sanofi ile Mankind arasında %65'e %35 oranında paylaşılacaktı. Sanofi ve Mankind, Afrezza ile dünyanın birçok ülkesindeki diyabet hastalarına ulaşmayı hedefliyordu. Bu nasıl olacaktı? Tek örnek vereyim. Sabah gazetesi, 12 Ağustos 2014 tarihli sayısında neredeyse bir sayfasını müjde sprey insülin geliyor başlıklı habere ayırdı. Her gün birkaç kez insülin iğnesi olmak zorunda kalan şeker hastaları rahat bir nefes alacak. 2015'te piyasaya sürülecek olan sprey insülin daha çabuk kana karışıp vücuttan daha hızlı çıkıyor. Tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının kullanımına sunulacak Afrezza astım ilaçları gibi küçük ve taşınması kolay. Üstelik bu yeni ilaç insülin iğnelerinden daha çabuk kana karışıyor. İnsülin iğnelerinin etkisini göstermesi yarım saat ile bir saat arasında bir süre alırken Afrezza 15-20 dakikada kana karışıyor. Doktorlar ilacın yemekten hemen önce ya da yemeğe başlar başlamaz tüketilmesinde bir sorun olmadığını bildiriyor. Kana hızla karışan Afrezza'nın vücuttan atılması da insülin iğnelerinden daha hızlı. Enjeksiyon yoluyla alınan insülin vücutta ortalama 4 saat kalırken solunum yoluyla alınan bu ilaç 2 ila 3 saat içinde vücuttan çıkıyor. Evet, reklamları okudunuz. Dünyanın dört yanındaki bu tür reklamlara rağmen Afrezza hastalardan beklediği ilgiyi bulamadı. Çünkü iddia edildiği gibi etkili değildi. Hele kullanan hastaların dörtte biri kuru öksürükten şikayetçiydi. Boğazda tahriş ve ağrı yapıyordu. Prospektüsünde astımlı ve kronik obstrüktif akciğer hastalarından yani KOAH'lı akut bronkospazm, bronşlarda daralma yapacağı konusunda kara kutu vardı. Ayrıca Afrezza kullananlarda diyabetik ketoasidoz yani şeker koması daha sık görüldü. En ciddi yan etki ise akciğer kanseri riskiydi. Sigara içmeyenlerde dahi akciğer kanserine sebep olabilmekteydi. Tüm bu iddialar FDA'nın gündemine de geldi. Yan etkiler ve akciğer kanseri yönünde yapılması istenen klinik çalışmalar 2023 yılında tamamlanabilecekti. Afrezza 2023'e kadar yan etkiler hakkında kesin bilgi olmadan kullanılmaya devam edecek. Bu gerçekler ortadayken, ABD ya da ABD gölgesindeki kuruluşların direktiflerine ya da yayınlarına göre hareket edenler Türkiye'de çok sert konuşmalar yapıyor, farklı tavır alanlara ceza veriyor. Örneğin hamile kadınlara yapılan şeker yükleme testi Türkiye'de tartışma konusu. Bu testin zararlı olduğunu söyleyen Profesör Doktor Canan Karatay'a kendi meslek örgütü 15 günlük meslekten men cezası verdi. Diyabeti teşhis etmek için kan tahlilleri varken hamilelere şeker yükleme testi yapmak mecburi mi? 75 ile 100 gram glikoz vererek yapılan ölçümde anne karnındaki 300 gram bebek bundan nasıl etkileniyor? Sorusuz tartışmasız bilim olur mu? Yoksa asıl maksat Profesör Karatay'ı susturmak mı? Hep tartışmalıyız, tıp inanç değil. Mesela Türkiye'deki şeker ölçüm cihazları çubuklarının yanlış ölçtüğünü tartışmayalım mı? Yoksul insanları kandırıp ucuz cihazlar satıyorlar ve bunların yanlış ölçüm yaptığı gerçek değil mi? Hangi sıklıkla ölçüm yapılacağı bile tartışma konusu değil mi? Evet, en acı soru. Şeker hastası hayatının sonuna kadar kimyasal ilaca mahkum mu? Kan şekeri sadece ilaçla mı kontrol altına alınabiliyor? Elbette diyabet tedavisi kontrol gerektirir. Mutlaka doktor takibinde kalınmalıdır. İlaçları ne kimse kendi başına almalı ne de bırakmalıdır. Ama salt ilaç alarak tedavi ne derece etkili? Diyabet ilaçsız tedavi edilemez mi? Yapılabileceğini pek çok bilim insanı söylüyor. Hastalığa neyin yol açtığını bilmeden hastalığı nasıl iyileştirebilirsiniz? Şeker genetik mi? Ezberden kurtulmalıyız. Doktorlar mutlaka şu soruyu yöneltiyor. Ailenizde şeker hastası var mı? Çünkü çok hekim hastalığın genetik olduğuna inanıyor. Sahi öyle mi? Küresel neoliberalizm genetiği aldatma silahı olarak mı kullanıyor? Sormak durumundayım. Şeker hastası mısınız? Genetik. Psikolojiniz mi bozuk? Genetik. Çocuğunuzda dikkat eksikliği mi var? Genetik. Ekliyorlar ama. Korkmayın. İnsanın kaderinin yazıldığı genom şifresi çözüldüğünde tek sorunumuz kalmayacak. O zamana kadar markalaştırılmış şu hapı alır mısınız? 34. ayrımın sonu. Sayfa 301.